Ayrım 9, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 102. Ek, mafya ve masonlar, gizlilik, ketumluk ve ritüelin biraderleri. P2 ile mafya arasında ilişki vardır. Bunun için Sindona vakasını hatırlamak yeter. Panorama, 30 Ağustos 1992. Ne zaman mafya ve mason ilişkilerinden söz edilse akıllara hemen P2 mason locası skandalı gelir. Dipnot, P2 yani Propaganda Day, mason locası skandalı. 18 Mart 1981'de İtalya'da patlak veren mason locası skandalı. P2'yi kuran aslında Sicilya mafyasının en önemli ismi hem de masonik İskoç riti üstadı azamı olan Giuseppe Mazzini'ydi. Daha sonra onun yerine CIA bağlantılı Licio Gelli geldi. İtalya'nın önde gelen bütün siyasetçi, iş adamı, bürokrat, ordu mensubu, istihbarat servis başkanları, polis şefleri, hakim, savcı ve gazetecileri locanın üyesiydi. P2'nin adı Aldo Moro'nun kaçırılıp öldürülmesinden, ülkede sürüp giden teröre kadar birçok olaya karıştı. Ülkede sağcı bir darbenin ön hazırlığındaydılar. Bu arada P2'nin paralarını Vatikan Bankası üzerinden zimmetlediği söylenen banker Roberto Calvi'nin 18 Haziran 1981 günü Londra'da Blackfriars Köprüsü'nde intihar görünümlü infazı ve olaydaki ritüeller masonları bir kez daha tartışma gündemine taşıdı. İddialara göre NATO Gladio bağlantılı P2 Mason Locası ülkenin yönetimini ele geçirmek üzere bir planın hazırlıkları içindeydi. 18 Mart 1981'de polis P2 Başkanı Licio Gelli'nin villasına ve tekstil fabrikasına baskın yaptı. Ele geçirilen üye listelerinde kalburüstü tam 962 kişinin ismi bulunuyordu. Böylelikle İtalya'yı ele geçirmeye çalışan büyük bir komplocu organizasyon ortaya çıkartılmış bulunuyordu. Bu olay o güne değin ülke işlerine karışmadıklarını, siyasette hiçbir ilgilerinin bulunmadığını öne süren ve neredeyse bir hayırsever cemiyeti muamelesi görmek isteyen masonların kirli ve perde arkası ilişkilerini açığa çıkartan önemli bir olay oldu. Toplumun ileri gelenleri mason locasında adeta bir çete şeklinde yuvalanmıştı. Peki mafya bu ilişkilerin neresindeydi? Sicilya çıkartmasından beri CIA ile ilişkide olan mafya, özellikle Hristiyan demokratlarla kurduğu yakınlıkla bu ilişkilerin en vurucu yerindeydi. Bu ülkede mafya eliyle işlenen cinayetlerin arkasında çok başka güç odakları olabileceğine dair kuşkuları güçlendirdi. Sanki devletin namuslu ve kirli işlere bulaşmamış, rüşvet nedir bilmeyen idealist kadroları mafya eliyle birer birer temizleniyordu. Savcı Falcone'nin öldürülmesi olayında dahi mason parmağı şüphesinin gölgesi düşüyordu. Evet, Falcone'yi görünürde belki mafya öldürmüştü ama bunun bir ortak operasyon olması da mümkündü. Nitekim Angelo Giannore isimli bir polis müdürü mafyanın en önemli kasabası Corleone'de de görev yapmıştı ve konu üzerine toplamda 68 sayfalık olan iki ayrı rapor yazmıştı. Raporların içeriği mafya ve mason işbirliği üzerineydi. Polis müdürü Angelo Giannore'nin özet yorumu ilginçtir. İtalya'da işlenen kontrgerilla cinayetleri mafya teorileriyle örtbas edilmektedir. Oysa mafyanın buna gücü yoktur, ne de masonluktan bağımsız bir yetkisi. Giannore elindeki birinci dosyayı savcı Falcone'ye verir, bir diğerini de o dönem Palermo başhakimi Pietro Giammanco'ya teslim eder. P2'ye benzeyen kanunsuz işler yapan localardan bahseder. Dipnot, Harun Yahya, Terörün Perde Arkası. Bu dosyanın savcı Falcone gibi sıkı bir savcının eline geçmesinin sonuçlarını tahmin etmek hiç de güç değil. Mafyanın sadece taşeron olduğunu kanıtlanması ülkedeki siyasal dengeleri alt üst edebilirdi. Hatta savcı Falcone'nin gerçekte aynı nedenle öldürüldüğü bile söylenebilir. Kalabriyalı yargıç Antonio Cordova ise aynı dönemlerde bir başka gerçeği tespit etmişti. Ona göre mafya ve politikacılar arasındaki kontak noktasını mason locaları sağlıyordu. Bunun üzerine Cordova kimlerin mason olduğuna dair listeyi elde etmek istedi. Ancak karşısında dönemin devlet başkanı Francesco Cossiga'yı ve Adalet Bakanı Claudio Martelli'yi buldu. Yargıç Antonio Cordova'nın karşısına o kadar çok engel çıkarttılar ki adam sonunda istifa etmek zorunda kaldı. Dipnot Warner Reid, yeni mafya karteli. Aynı süreçteki emniyet raporlarına göre sadece Sicilya'da toplam 113 faal mason locası vardı. Sicilya gibi bir yerde mafyadan habersiz berber dükkanı bile açılamayacağına göre bu locaların da bir şekilde mafyayla ilişkisi ve üyeleri olması gerekiyordu. Nitekim üyelerinin bir kısmı hem mafya hem de masondu. Toplam 2500 üyeye sahip locaların 30 tanesi ise sadece mafya üyelerinden oluşuyordu. Palermo Diaz'ın Şarkı isimli loca bizzat mafya babası Vito Cascioferro tarafından organize edilmişti. Garibaldi locasının üst düzey 4 üstadı da mafya babasıydı. Bunlar Francesco Cascioferro, Giovanni Lacascio, Giovanni Lobaldo ve Pietro Teresi idi. Dipnot Suat Parlar Kirli İşler İmparatorluğu, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Mafya Devlet. Sayfa 74. Palermo'nun batısında kalan Trapani kenti ise aynı tarz kriminal locaların merkeziydi. Bunun sebebi ise Avrupa'daki en önemli kredi kurumlarının ve özel bankaların burada oluşuydu. Anti-Mafya Araştırma Komisyonu spekülatif para transferlerinin çoğunun buradan gerçekleştirildiğini saptamıştı. Dipnot Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, sayfa 65. Bu paraların çoğu mafya-mason işbirliği ürünü yasa dışı paralardı. Trapani C Locası. Bu localardan bir tanesi de Trapani C Locası'ydı. Dipnot Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, sayfa 65. Bu gizli ve süper bir locaydı. Üyeleri devlet kayıtlarına bildirilmemişti. P2'nin başkanı Licio Gelli ile de ilişki içindeydi. Trapani savcı vekili Franco Messina'nın yaptığı cesurca soruşturma sonucu ortaya çıkartılmıştı. Basın ilginç bir şekilde bu soruşturmaya yer vermedi ve yok saydı. Ancak mensupları yargılandılar. Daha sonra şaibeli bir afla kurtuldular. Ele geçirilen loca arşivine göre bunlar mafya mason ortaklığı sayesinde şehirdeki tüm işleri ele geçirmişlerdi. Ayrıca Birgi Havaalanı ihalesi ve vize işlemlerini aynı grup yürütüyordu. Ayrıca Trapani C locasından başka aynı bölgede 5 loca daha faaliyetteydi. Bunlar Liside, Le Hiram, Le Civillo, Dal Camo, La Cadia Vore Osiride localarıydı. Dipnot, C burada coperta yani örtülü anlamındadır. Açarsak Trapani örtülü locası. Trapani C locasına ait diğer bilgiler de şunlardı. Trapani C locasını diğerlerinden farklı ve ilginç kılan özelliği uyguladıkları ayin yöntemiydi. Bu ayinde töreni yöneten kişi keskin bir bıçak tutar, bunun da ilk önce kendi bileğini, sonra da karşısında duran kardeşininkini çizerdi. Ardından kanlarını karıştırırlar ve dudak dudağa öpüşürlerdi. Bu uygulama eski bir mafya ritine benzese de değildir. Bu modern bir mason ritidir. İş adamları, polis memurları, devlet bürokratları, kardinaller, mafyanın liderleri ve mafya katillerinin tam bir uyum içinde beraberce bulundukları bir locada uyguladıkları bir rit. Bu soruşturmada ortaya çıkan bir diğer ilginç olay da 1974 yılının sonlarına doğru Motalepre'de küçük bir evde mafyanın en güçlü aileleri ve Trapani masonluğu arasında bir anlaşma yapıldığıydı. C locasında tekris edilmiş, gizli örgütlerin örgüte kabul edecekleri üyeye uyguladıkları özel bir yöntemdir. Kendi ilkelerini ve inançlarını üye adayı kişiye anlatmak diye özetlenebilir. Birçok ünlü isim vardı. Vali vekili Giuseppe Chitarro, emniyet müdür vekili Saverio Bonura, bölgenin ünlü Hristiyan Demokrat lideri Francesco Canino, mafya üyeleri ve katiller Mariano Agate, Calogero Atria, Pietro Fundaro, Giacchino Calabro. Bu listeden ayrıca Giuseppe Mandalar gibi Palermo mafyası için ticaret yaptığı bilinen ve Toto Riina gibi patronlar patronu olan bir kişinin şirketlerini yönettiği bilinen bir kişi de çıkarmak mümkündü. Dipnot Harun Yahya Terör'ün Perde Arkası, sayfa 141. Devrimci Mafya. Peki mafya-mason ilişkisi ne kadar organiktir? Aradaki benzerlikler nedir? Elbette ki her iki yapı da bütün gizli kardeşlik örgütlerinde olduğu gibi adı üstünde öncelikle gizlidir ve üyelerinden tam bir ketumiyet beklerler. Her ikisinin de kendine göre üye kabul törenleri ve yemin ritüelleri vardır. Ancak bu benzerlikler ikisini aynı saymaya yetmez. Fakat arada ilişkisizlik olduğunu söylemek de zordur. O halde bu ilişkinin tarihsel temelleri nedir? Bunu anlamak için öncelikle Sicilya'nın biraz geçmişine gitmek gerekecektir. Sicilya özellikle 19. yüzyıl boyunca sürekli ve fiili kaos döneminde kalmışa benzemektedir. Ayaklanmalar, ihtilaller, kriminal yağmalar bu dönemin temel karakteristiğidir. Özellikle o yüzyılın ortalarında neredeyse her 10 yılda bir büyük patlamalar ve kitle hareketleri meydana gelmiştir. Devrimle suçun el ele gittiği büyük otorite açıklarının oluştuğu dönem aynı zamanda mafyanın yükseliş dönemidir de. Yükselen diğer bir güç ise cumhuriyetçi kadrolar arasında olağanüstü güçlenen aydınlanmacı masonluk akımıdır. Patlak veren bütün Sicilya devrimlerinin arkasında iki gücün bazen ittifakı, bazen de konjonktürel yakınlaşması söz konusudur. Ayak takımını mafya oluşturur ve kendi devrimci milislerini kurarken toplumun üst sınıfları ve bürokratik katmanları içindeki devrimci politik yapılanmayı ise masonlar sağlamıştır. Bu ise ister istemez çoğu durumda birlikte hareket etme zorunluluğunu fiilen getirmiştir. Sicilya'da mafya olmadan hiçbir şey olmaz kuralı, mafya olmadan devrim de olmaz kuralına dönüşmüştür adeta. Bugünden bakıldığında okuyucuya garip gelebilir ama mafya aslında Sicilya'nın o dönemki yurtseverlerine, devrimcilerine verilen addır. Dipnot, şahsi kanaatim bence mafya bu tarz tepkileri üzerinde taşısa bile tıpkı üzerlerine konduğu baronlar gibi gerçek bir devrim ve bağımsız bir Sicilya istemedi. Çünkü bağımsızlıkçı gerçek bir devrim bağımsız ulusal devleti getirecekti. Bu ise statükonun bozulması ve yeni bir merkezi otorite demekti. Böylesi bir durum mafyanın çıkarına değildi. Çünkü mafya yerel ve küçük otoriteler ağından güç alıyordu. Tüm varlığını otoritenin dağınık ve zayıf olmasına borçluydu. Dolayısıyla merkezi devlet en istemedikleri şeydi. Sicilya'daki bütün devrim hareketlerinin içinde olmasına rağmen bu anlamda mafya karşı devrimciydi. Devrimlerin itici gücü ise mafya örgütlenmesiydi. Bu anlamda Sicilya'da o dönemki her devrimci girişim aynı zamanda bir mafya hareketi olmuştur. O kadar ki Sicilya'da devrimler bile mafyatik karakterlidir. James Fentress 19. yüzyıl İtalyalıları için devrim ve mafya birbirinden ayrılmayan şeylerdi derken tam da bunu kastediyordu. O yüzden krallık güçlerinin gözünde devrim, yağma ve eşkıyalık hareketiyle eş anlama geliyordu. Bütün hükümetlerin gözünde devrimlerin böyle bir anlamı olmakla birlikte, burada yani Sicilya'da devrim kendi özel yandaşlarını bulmuştu. Bu mafyaydı. Sicilyalı olamayan her şeyden nefret eden mafya dolayısıyla Sicilyalı olmayan hükümet ve krallardan da nefret ediyordu. Bu ise onların devrimin doğal müttefiki haline getiriyordu. Silahlanmış ve ayaklanan her mafya mensubu yabancı işgalcilere karşı savaşan bir Sicilya askeri gibiydi. Alternatif veya gayri resmi bir kurtuluş ordusunun olmadığı adada mafya bu işlevi de yüklenmiş görünüyordu. Onlar hükümetin gözünde adi birer suçlu olsalar bile halkın gözünde vatansever muamelesi gördüler ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline geldiler. Fakat gerçekte Sicilya halkı dahil adada hiç kimse gerçek bir düzen değişikliği istemedi. Düzen ise zaten mafya demekti. Sicilya'da modern anlamda bir burjuva demokratik devrim hareketi olmadı. Olanlar da ya cılızdı veya İtalyan burjuva hareketi ile uzlaşmayı yeğlediler. Bu boşluğu her daim Sicilya baronları doldurdu. Onlar ise her zaman etki edebilecekleri zayıf hükümetlerden yana oldular ve bir toprak devrimi anlamına gelebilecek her şeyden ödleri patlıyordu. Sonunda mafyayı da yönlendirenler onlardı. Halktan gasp edip esirgedikleri toprakları ancak maaşlı koruyucuları olan mafyozanın silahlı gücü zorbalığı ile ellerinde tutabiliyorlardı. Zaten pre-mafya unsurlar başlangıçta onların özel koruma ordusu gibi bir işlev üstlenmişti. mafyoz kardeşlikten masonik kardeşliğe. Ancak adada, daha doğrusu o dönem tüm Avrupa krallıklarında değişim isteyen bir başka güç daha vardı. Bunlar farmasonlar adı altında teşkilatlanmış gizli devrimci kardeşlik gruplarıydı. Sicilyalıların yabancı krallara olan nefretini çok başka amaçlar için kullandılar. Bazı koşullarda mafyayı da kışkırtan onlardı. Birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlı olan, sırlarını açıklayan ve davalarına ihanet edenlerin kamalarının ucunda can vereceğini ilan eden de onlardı. Bu idealist kuşak masonlar ister istemez mafya ile ilişki kurdular ve etkilediler. Bir anlamda mafyanın örgütlenme, yemin ve suskunluk, yani omerta ritüellerinde masonların izini bulmak mümkündür. Elbette ki çok daha avami ve çok daha basitleştirilmiş bir şekilde, ama birbirlerinden etkilendikleri kesindi. Hatta bazı durumlarda ezoterik görünümlü siyasi kardeşliklerle suç görünümlü kriminal kardeşliklerin garip bir şekilde pratikte iç içe geçtiği bile söylenebilirdi. Sicilya'daki durum hakkında bilgi vermek üzere gönderilen yüksek düzeyde bir Napolili yargıç yönetici olan Pietro Cala Ulloa raporları bu dönemdeki gizli Sicilya örgütlerinin bir tasvirini veriyor. Ulloa bu örgütleri kardeşlik derneği ya da tarikat olarak tanımlamış, yer yer ya bir toprak sahibi ya da papaz olan bir capo, yani baş, lider etrafında toplanıyorlardı. Ayrıca bunlar zannedildiği gibi devrimci komplolara karıştıkları için değil, sığır çalmak gibi suçlara karıştıkları için suç örgütleriydi. Ulloa onları aynı zamanda parti olarak tanımlıyordu. Çünkü ara buluculuk ve uzlaşma işleriyle de uğraşıyorlardı. Aristokrasi ve yargıç yöneticiler arasında dostları vardı ve bu dostlar Ulloa'nın çok şaşırdığı gibi onlar adına resmi düzeyde girişimde bulunuyor, onların koruyucuları olarak hareket ediyorlardı. Son olarak komşu kasabadaki ve hatta diğer vilayetlerdeki gizli örgütlerle de ilişki içindeydiler. Ulloa'nın hükümet içindeki bir sürü küçük hükümetçik olarak tanımladığı gerçek bir yeraltı gücü şebekesiydiler. Eğer bu 1890'lar veya 1900'lere ait tipik bir mafya çetesi ya da politik bir çıkar grubunun betimlemesi olsaydı şaşırılacak bir durum olmazdı. Fakat 1830'larda bile gizli devrimci örgütlerin bu işlevleri üstlenmesi şaşırtıcıdır. Gayri resmi siyasi denetim daha şimdiden gizli siyasi denetime dönüşmeye başlamıştı ve bu örgütler gizli siyasi gücün örgütlendiği ve ifade edildiği araçları sağlıyorlardı. Böylelikle Sicilyalılar çabucak bu örgütlerin sadece devrim kışkırtıcılığı yapan araçlar olmayıp aynı zamanda Sicilya'nın konuşmama ilkesi omertayı pratiğe geçiren bir araç olduğunu keşfettiler. Dipnot: James Fentress, Devrim ve Mafya, Sicilya Topraklarında Ölüm, sayfa 41-42. Eğer devrimci faaliyetler ve geleneksel mafya arasındaki ilişki bu kadar belirgin ise, masonlar ve mafya arasındaki ilişki de belirgin olmalıydı. Sicilya'daki devrim görünümlü kaos hareketlerinin iki kanadı bir noktada buluşuyor olmalıydılar. Peki nasıl oluyordu da çoğunluğu kaba saba köylü, hatta okuma yazma dahi bilmeyen mafya şefleriyle toplumun seçkin kesimlerini üye yapan masonlar arasında bir ilişki doğabiliyordu? Bunun sebebi mafyanın bu kesimlerle zaten içli dışlı ve adeta doğal bir yakınlaşma içinde bulunmalarıydı. Mafyanın devlet içindeki etkili dostları zaten hazır masonik ilişkiler içindeydi. Hakimler, savcılar, avukatlar, bürokratlar, politikacılar ve benzerleri. Sicilya'da devrim, politika ve suç özellikle de komplo metotlarıyla sarmalanmış, her zaman ayrılmaz bir üçlü oluşturmuştu. Bunun sonucunda etle tırnak gibi olan yapıları doğmuştu. Örneğin 1860 isyanını bu açıdan yorumlayan Giuseppe Fazio şu ilginç kanaatte bulunuyordu: "Mafyanın kökenlerinde öyle inanıyorum ki farmasonluğun ya da karbonaryanın bir biçimi vardır." Bölgede valilik de yapan Antonio Malsuardi, aralarında belirgin farkların olmasına rağmen tüm bu örgütlerin benzer bir yapıya sahip olduklarını keşfetmişti. Üstelik farklı olmalarına rağmen aynı parolaları ve tanıma yöntemlerini kullanıyorlardı demekteydi. Antonio Malsuardi'ye göre hepsi aynı ağın parçasıydı. Hepsi de aynı sloganları, parolaları, işaretleşmeleri kullanıyorlar ve aynı hedefe yöneliyorlardı. Dolayısıyla Malsuardi tüm bu örgütlerin hepsinin tek ve aynı örgütün şubeleri olduğuna inanıyordu. Ortaya çıkmaları da zamandaştı. Bu süreçte mafiosolar o kadar siyasallaşmışlardı ki, ne anlama geldiğini bilmeseler bile, masonik sloganları, özgürlük, eşitlik, kardeşlik haykırıyorlar, Illuminati'nin evrensel cumhuriyet şiarını tekrarlıyorlardı. O koşullarda onlar için yağma, gasp, hırsızlık, fütursuzca adam öldürme gibi suçları işleme özgürlüğü, özgürlük, kendileri gibilerle bir arada olma, eşitlik ve birbirine bağlı yeminler, gruplar oluşturma, kardeşlik anlamına geliyordu. Ancak masonik teşkilatlarla mafyatik yapıların ortak ruhunu sadece bunlar ele vermiyordu. Gizlilik yeminleri, davaya bağlılık, konuşmama, işaretleşmeler ve benzerleri gibi muhtelif ritüel ve semboller de aynı davranış kalıbından esinlemeler taşıyordu. O zamanın devrimci masonları da tıpkı mafyacılar gibi, elbette bugünkü gibi lüks localarda değil, daha basit ve avami yerlerde toplanıyorlardı. Onlar da tıpkı mafyadan kardeşleri gibi mahalarda, yani taş ocakları, mağaralarda toplanıyor, yemin ediyor ve ritüellerini gerçekleştiriyorlardı. Dahası bu tarz localara illaki kalbur üstü seçkinler değil, sıradan kişiler de üye olabiliyordu. En ilginç olanı ise o dönemin devrimci kardeşlik örgütlerinin üyeliğe kabul töreni ritüelleriyle mafya kabul ritüelleri neredeyse tıpatıp aynıdır. Örneğin devrimci kardeşlik yapılanması, Fratellanza'nın yemini bir heyet huzurunda adayın parmağını iplikle bağlayıp delme ve kanı kutsal imge olan Meryem Ana'nın bir tasviri üzerine akıtma şeklinde gerçekleştirilirdi. Sonra bu tasvir yakılıp külleri rüzgara savrulurdu. Bu aynı zamanda topluluğu terk etmesi durumunda adayın başına gelecek şeyi simgelerdi. Üstelik bu ilişkiler sadece stratejik veya pratik düzeyde kalmayıp finansal alanlara da kaymıştı. Kapalı ve karanlık ilişkiler her düzeyde yürürlükteydi. Örneğin toplanan paralar mason locaları üzerinden toplanıyordu. Mafya ve Crispiciler, dipnot Crispiciler 1880-90 arasında Sicilya'da bulunan bir partinin adı, monarşi karşıtı ve cumhuriyet yandaşıydı. Devrimci bir geçmişi ve ortak bir siyasi kültürü paylaşıyorlardı. Aynı zamanda farmasonluğa yönelik bir eğilimi de paylaşıyorlardı. Mafya çeteleri koruma haracı toplama işlerini yerel mason locaları üzerinden yürütürken, Crispici temsilciler İtalyan farmasonluğunun büyük üstadları haline geliyorlardı. Aynı masonik etkiyi Mazzini Otorizza Furti Incendi Avvelamenti, Mazzini hırsızlık, kundakçılık ve zehirlemeyi onaylıyor sloganında kısaltılmış hali mafya görmek mümkündür. Burada ismi geçen Giuseppe Mazzini'nin de mason olduğu düşünülürse arada ilginç bir bağ doğmaktadır. Bu gibi durumlardan hareketle mafyanın masonlar tarafından kurulduğu iddiası da zaman zaman dillendirilmiştir. Bunlar arasında mafyanın 1799 yılında Mazzara del Vallo'da 5 kişi tarafından kurulan masonik bir örgüt olduğu görüşü de vardır. Hatta bir zamanlar Sicilya'daki Pitagoras ekolünden tutun eski Mısır hermetizmine varıncaya kadar bazı bağlar olduğu ileri sürülmüştür. Dipnot Murat Çulcu Dünyamızı Saran Mafya Cilt 1 sayfa 289. Ancak bu bağların aynı kökten geldiğine dair kesinlik öne sürülememektedir. Bununla birlikte mafya-mason ilişkisi her ikisinin de yükseliş dönemlerinde sanıldığından daha sıkı bağlarla kurulmuş ve daha çok konjonktüre bağlı ilişkiler gibi görünüyor. Sicilya özelinde belli ki her iki kesim de birbirinden etkilenmiştir. Çünkü Sicilya'da yapılan ve yapılacak her şey mafyanın desteğini almadan yapılamaz. Masonlar da bu gerçekten hareket etmişe benziyorlar daha çok. Ancak dikkat çekmek isterim ki bu mafya ve masonların bir ve aynı örgüt oldukları anlamına gelmiyor. Çünkü sonuçta tarihsel ve kategorik olarak iki farklı örgüt söz konusudur. Tersini düşünmek yanıltıcı olabilir. Mafya masonik ritüellere benzer ritüeller geliştirse de masonlara nazaran çok daha basit ve avami kalmaktadır. Fakat burada mafyanın masonik ritüel ve örgütlenme modelinden etkilenip bazı esinlemelere gittiği de gözüküyor. Dahası mafya ve masonlar daha sonraki tarihinde gösterdiği üzere çıkarlarının uyuştuğu her yerde bir araya gelme becerisini göstermiş görünüyorlar. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 112.